Ayrım 23.
Yine pek çok Kuzey Afrikalı kadının ailesinin geçimini sağlamak üzere gelişmiş Avrupa ülkelerine gidip fahişelikle para kazandıkları ve belli aralıklarla ülkelerine döndükleri de bilinmektedir. Güney Amerika ülkeleri için de aynı durum söz konusudur. Son yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri kapalı rejimlerinin çökmesiyle birlikte çevre ülkelere yoğun bir fahişe akımı olmuş, baskıcı yönetimlerin güdümünde ezilen halkın bir bölümünün fahişeliği bir gelir kaynağı olarak seçtiği görülmüştür. 21. yüzyıla girerken kadın ticareti ve zorla fuhuş, yani insan ticareti ve insan sömürüsü, tüm demokratikleşme ve insan haklarına karşın yoğun şekilde devam etmektedir. Toplumların yasal ve görünen yöneticiler kadar, belki onlardan da fazla, yeraltının karanlık dünyasındaki insan tacirleri, uyuşturucu, silah ve kara para mafyaları tarafından yönetildiğini yadsımak olanaksızdır. İnsanların fuhuş ve kadın ticareti olayına bakışları, klasik görüşler. Fuhuş, genel anlamda para veya benzeri çıkarlar sağlamak üzere cinsel ilişki kurulması anlamına taşır. Daraltılmış tanımı ise, kiminle olduğu önem taşımayan, duygudan yoksun, genellikle gerçek adların ve kimliklerin belli olmadığı ve önemsenmediği, karşılığı para olarak ödenen cinsel ilişkidir. Yine bir başka tanıma göre fuhuş, belirli bir ödül karşılığı, duygusallıktan yoksun bir atmosferde ve anonim olarak her isteyenin cinsel doyumunu sağlama işlemidir. Fahişe ise para karşılığında seçicilik göstermeden cinsel ilişkilere giren kişidir. Fuhuş birçok toplumlarda özellikle yasal ve kontrollü oturmuş bir kurum olarak algılanır. Kadınlar arasında yolunu şaşırmış bir grup bu yolu seçmiştir. Onların bu yolun yolcusu olacakları çocukluklarından genç kızlıklarından bellidir. Erkekler bu ahlaksız kadınlara boşalmak ve tatmin olmak için giderler. Buluğa eren her delikanlının işini bilen bir genel ev kadınından cinselliği ve nasıl hareket edeceğini öğrenmesi gerekir. Çoğu kez baba çocuğu genel eve kendi eliyle götürür ve erkek evladının ilk deneyimini gözler. Eşine, dostuna da benim oğlum erkek oldu der. Mastürbasyonun tehlikeli olduğuna, zafiyet ve iktidarsızlık yaptığına inanan alt ve orta sınıf insanları bu yöntemin çok sağlıklı olduğuna da inanırlar. Fahişeler insanların ve de sıklıkla polisin kendilerini alçaltmasına bir tepki olarak oluşturdukları alt kültür, giyim, yürüyüş ve konuşma biçimleriyle kendilerini toplumdan soyutladıkları gibi aynı nedenlerle toplum da onları soyutlar. Varlıklarını gerek olmadıkça düşünmez. Kamu kesimindeki işlerinde olsun, komşuluk ilişkilerinde olsun, dışlanan ve küçümsenen bu insanlar ister istemez daha iyi kabul görecekleri bir başka alt kültürün, yeraltı dünyasının, alkol, uyuşturucu ve kadın ticareti yapanların kucağına düşerler. Özetle fahişelik kurumu toplum içinde ayrı yerini korur. Toplumun diğer kesimleriyle kendileri arasında garip bir uzlaşma oluşmuştur. Her iki taraf da düzeni değiştirmek istemez, değiştirebileceğini ise asla düşünmez. Özgür ve örgütlü fahişeliğin doğuşu, demokrat toplumların bakış açısı. Gelişmiş toplumlar bir yandan demokrasi ve insan haklarını tam anlamıyla yerleştirmeye ve kendi bireysel ve toplumsal davranışlarını bu yönde geliştirmeye çalışırken, nasıl olur da eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla diğer insanlardan hiçbir farkı olmayan bir grubu böyle marjinalleştirir ve toplum dışına iter, onun varlığını unutur, en zararsız halde tutmak için önlemler alır ve yok sayarlar. Madem herkes kendi bedeninden ve varlığından sorumludur, madem insan düşüncelerinde ve bedenini kullanmada özgürdür, o halde bazı insanların seçimi olan bu meslek özgürce yapılmalı, kimse karışmamalı, devlet denetiminden vazgeçilmelidir. Nitekim 1953'te kabul edilen bir sözleşme sonucunda birçok ülke bu yolda bir karar alarak fahişeliği özgür ve denetimsiz bırakmıştır. Fahişeliğin denetimsiz bırakılması sonucunda birçok gelişmiş ülkede kendi istekleriyle fuhuş yapan kadınlar risklerle dolu bu mesleğin bireysel olarak yapılamayacağını anlayınca örgütlenmeye başladılar. dindar, geleneklere ve aile kurumuna sıkı sıkıya bağlı batılı insanların kolayca benimseyip kavrayamayacağı bu gelişme çok sarsıcı bir şekilde temellenmeye başladı. Örgütlü fahişeler kendilerini savunuyor, yönetimlerdeki ve toplumlardaki davranışları eleştiriyor, giderek önemli bir politik güç bile oluyorlardı. Bu nedenle de özellikle yeşillerin partilerinde yer alabiliyorlardı. Bunun en uç örneği İtalya'da bir porno artistinin milletvekili seçilebilmesiydi. Gerçekler. Iceberg'in üstünü oluşturan bütün bu olumlu gelişmeler yaşanırken, yoğun nüfus hareketleriyle, göçmenler ve yabancı işçilerle, turistlerle kaynayan Batı ülkelerde, özgür, örgütlü ve güçlü fahişelerin çok küçük bir topluluk oluşturduğu ortaya çıktı. Böylesine karmaşık ve hareketli toplumlarda alkolizm, uyuşturucu ve kara para ticaretinin yanında yasa dışı kız ve kadın ticaretinin de devam edeceği ve özgürlüklerin o değil mafya kurallarının geçerli olacağı gerçeği bütün çıplaklığıyla belirlendi. Çağdaş insanın duyduğu sorumluluk. 21. yüzyıla girerken bireyin önemini ve onun ruhsal ve bedensel tam sağlık içinde yaşamasını ilke edinen, insanın bütünlüğüne ve onuruna yapılan saldırılara duyarlılık ve tepki gösteren çağdaş toplumlar, fahişelik olgusunu bilimsel olarak incelemeye, değerlendirmeye ve anlamaya çalıştılar. Somut nedenler bulmaya, teoriler, kategoriler oluşturmaya başladılar. Siyasal, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik nedenler saptadılar. Bunları kendi içlerinde gruplandırdılar, karşılaştırdılar. Aile yapılarını, eğitimlerini incelediler. Zeka testleri, ruh bilimsel değerlendirmeler yaptılar. Ve kendilerine göre nedenler ortaya çıkardılar. Bütün bu araştırmalar sonunda elde edilen veriler çok çelişkiliydi. Bir grupta bulunan neden öbür grup için geçerli değildi. Şu koşullardaki kız çocuğu fahişe, şu koşullardaki ise namuslu eş olur gibi çıkarımlar yapmak olanaksızdı. Belli somut verilere ulaşılsa bile onları değerlendirip koşulları iyileştirmek, kötü yola düşmüş kadını kurtarmak olanaksızdı. Olay çok derin ve karmaşık bir özellik kazanmıştı. Bir kadının kendi özgür seçimiyle fahişeliği yaşam biçimi ve gelir kaynağı olarak seçmesine kimse karışamaz. Hele ne istediklerini, neyi nereye kadar yapacaklarını bilen ve sosyal ve sağlık haklarına sahip örgütlü fahişeler için bu yol bir yaşam biçimi olarak seçilmiştir. İnsan haklarını savunanlar ve kadınların özgürlüğü için savaşanlar hiçbir baskı altında kalmadan bu yaşam biçimini seçen, üstelik de örgütlenerek kendilerini dışlama eğiliminde olan kesime direnebilen fahişelerin diledikleri gibi yaşamlarını ve para kazanmalarını onaylamakta ve bu bağlamda fuhuşun özgür ve denetlenmez olmasını doğru ve gerekli bulmaktadırlar. Oysa çeşitli ülkelerde, getto benzeri genel evlerde, önce devletin, sonra da çalıştırıcıların, satıcılarının, koruyucu veya dostlarının, hatta kendi ana ve babalarının veya nikahlı kocalarının sıkı denetiminde fuhuş yapmak durumunda olan kadınları, yukarıdaki kategoride saymak ise olanaksızdır. Beri yandan resmi ve denetimli fuhuş, insan haklarına bir tecavüz olarak görülmekte, bu nedenle de reddedilmektedir. Birçok ülkede devlet denetiminde yasal fuhuş kaldırılmıştır. Yasal denetimli fuhuşun yanında veya yasal fuhuşun kaldırıldığı ülkelerde ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olmaksızın denetimsiz fuhuş sektörü bağımsız ve örgütlü fahişelerin dışında ve çok farklı koşullarda çalışmaktadır. Bizim görüştüğümüz kadınların denetimli genel evleri sokaktaki tehlikeye yerlemektedirler. Bu kesimde fahişelik yapanlar on binlerle sayılmaktadır. Çoğunluğu eğitimsiz veya az eğitimli ailelerden gelmekte ve kendileri de az eğitimli olmaktadırlar. Büyük bir çoğunluğu ekonomik açıdan yetersiz, çok çocuklu ailelerin bireyleridir. Yoksulluk çoğu kez ailenin parçalanmasına neden olmuştur. Annelerin bir bölümü fahişelik yapmış veya yapmaktadır. Babaları da belirsizdir, ya çekip gitmiştir ya da onlar da geçici veya karanlık bazı işlerde çalışmaktadırlar. Birçok fahişenin ailesinde alkolikler, uyuşturucu kullananlar ve suçlular bulunabilir. Fahişelerin çeşitli psikolojik bozuklukları bulunduğu ve bunun bu mesleği seçmelerindeki nedenlerden biri olacağı iddia edilmişse de, bunun belirleyici bir neden olacağını kabullenmek pek akla yatkın gelmemektedir. Kuşkusuz araştırınca fahişeler arasında bazı psikolojik bozukluklar saptanabilir. Ancak tüm toplumda araştırma yapıldığında aynı bozuklukları gösteren milyonlarca insanın olduğu ve bunların fahişe olmadığı ortaya çıkar. Ayrıca böylesine ağır toplumsal ve kişisel baskılara, her türlü ezilme ve aşağılanmaya uğrayan insanların giderek psikolojik bazı bozukluklar göstermesi de doğaldır. Aynı şekilde ekonomik zorlukların insanları fahişeliğe iten ana neden olduğu varsayımı pek çok gözlemci tarafından kabul edilmektedir. Ancak milyarlarca insanın sıfır noktasının altında yaşadığı ülkelerde tüm kadınların fahişe olmadığını düşünürsek, bunun da tek veya en önemli koşul olmadığı sonucuna varabiliriz. Bu gözlemlerimizden sonra bir genç kızın fahişeliğe itilmesinde yalnızca içinde bulunduğu kötü aile koşullarının, ruhsal yapısının ve ekonomik durumunun sorumlu olmadığını, çevresindeki insanların da bu yönlendirmede büyük rolü olduğunu ve başlangıçta olayların çocuk veya genç kızın isteği dışında geliştiğini görürüz. Çocuk veya genç kız yakınları tarafından ifal edilmiştir, ensest ilişkilere kurban edilmiş veya yabancıların tecavüzüne uğramıştır. Bakireliğin yaşam garantisi için ana koşul olduğu toplumlarda bekaretin kaybolması fahişeliğe ilk adımı oluşturur. Bir küçük çocuk veya genç kızın zorla veya ikna edilerek ifal edilmesi onun isteği dışında olmaktadır. Bu insan onuruna ve insan haklarına karşı işlenmiş bir suçtur. Fahişeliğe başlamaları için küçük kızlar uyuşturucuya, alkole ve aşırı tüketime alıştırılmakta, bütün bunları sağlayabilmek için fuhuş yapmaya yönlendirilmektedirler. Fahişelerin dışında olayda yeri olanlar. A. Aileler. Elimizde çok iyi sonuç veren korunma önlemleri varken, istenmeyen, beslenmeyecek ve eğitilemeyecek çocukların dünyaya getirilmesi ve bunların sonunda fahişe olmaları affedilmez bir durumdur. Bu dünyada insanların kedi yavrusu gibi doğurmaları ve sonra da bu çocukları sokağın acımasızlığına terk etmeleri ve böylece fahişeler yaratmaları önlenmelidir. Ne demokrasi anlayışı ne de insan hakları kavramı en azından yaşam için gerekli koşulların sağlanamayacağı belirgin olan durumlarda insanların doğurganlığının önlenmesiyle çelişkili olamaz diye düşünüyorum. İnsanlar bir araya gelmekte, diledikleri kimselerle karşılıklı anlaştıkları koşullarda, diledikleri şekilde seks yapmakta, diledikleri şekilde yaşamakta, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmakta, yaşamlarını diledikleri an sonlandırmakta özgür olabilirler. Ama sıfır noktasının altında yaşamaya mahkum çocuklar, doğurmak asla bir özgürlük değil, aksine bir insanlık suçudur. Aydınlar olarak bu değerlendirmeleri yeniden yapmak ve bu insanlığın ziyanına son vermek durumundayız. B. Toplum, toplumlar. Zorla fahişelik yaptırılmasından, kız ve kadınların bir mal gibi alınıp satılmasından, bir ülkenin tüm toplumu, daha da geniş olarak tüm dünya toplumu sorumludur. C. Müşteriler. Fahişelik olgusunda en çok üzerinde durulması ve incelenmesi gereken kesimin müşteriler olduğunu sanıyorum. Müşteriler, yani yasal genel evlerin kapısında kuyruk olan genç, orta yaşlı veya yaşlı erkekler, yoksul ve orta sınıf insanlar, arabalarına kurulup sokak fahişelerinin önünden geçen ve manavdan karpuz seçer gibi birini seçip arabasını alan, pazarlıkta uyuşunca da dilediği yere götürüp 1-2 saat geçiren orta ve zengin kesim insanları, çoğu kadının genelde fahişe olarak gören, bu nedenle de fahişelerle olup onları aşağılayınca doyuma eren bu müşteriler, cinsel isteklerinin para karşılığı tatmininde hiçbir gariplik görmezler. Erkeklerin bir bölümünün fahişeler arasında erkekten dönme travestileri seçip arabalarını almaları, onlarla cinsel ilişkiye girerek para ödemeleri, çoğu defa onları dövüp işkence ederek haz duymaları da ilginç ve incelenmesi gereken bir olgudur. Bu örneklerin en ilginci ise insan haklarına, demokrasiye tam anlamıyla bağlı, iyi bir eş ve aile babası, belki de pazarları kiliseye giden vatandaş ve üst düzey yönetici olan Avrupalı iş adamının benzerleriyle birlikte bir uçağa binip porno filmler seyrederek Güney Asya ülkelerinden birine gitmesi ve bir hafta sonu küçücük yaşta seks turizmine pazarlanmış bir fahişeyle geçirmesi, bunun herkesçe olağan ve masum bir değişiklik arzusu olarak nitelendirilmesidir. Dünyanın herhangi bir yerindeki üst düzey bir iş toplantısından sonra, iş adamlarına lüks bir yemekten sonra özel olarak getirilmiş fahişelerin sunulması da çok düşündürücü bir olaydır. Kız veya kadınlarla her türlü dostluk ve ilişkiyi kurabilme olanağına ve konumuna sahip olan bu insanların, doğal seks ilişkilerini bir yana bırakarak bu tip kaçamak ilişkilere girmeleri üzerinde durmak gerekir. Fuhuşun ve kadın ticaretinin artmasında bu sektöre mal yetiştirilmesi için genelde gelecek konusunda seçeneksiz koşullarda yaşayan çocuk yaştaki kız ve kadınların çeşitli yöntemlerle tuzağa düşürüldükten sonra kendi beden ve ruh sağlıklarını giderek yitirmelerine ve geriye dönüşü olmayan bir marjinalliğe esir edilerek profesyonel birer fahişe olmalarında en büyük yerin istem yani müşteri olduğu açıktır. Erotizm ve porno. Önyargısız olarak erotizmi ve erotik yapıtları gözlediğimizde, bunun da kadının bedeni ve cinselliği üzerinde oynanan bir ticari oyun ve pazarlık olduğunu fark edebiliriz. Cinsel organları, bacağı, baldırı teşhir edilen kadın, yalnızca bir cinsel obje olmakta, bir otomobilin veya bir iç çamaşırının satışında bir ayrıntı haline getirilmektedir. Erotizm, cinsel ilişki için birbirlerini seçmiş insanlar arasında coşku yaratmak üzere işlev gördüğünde kimsenin diyecek sözü yoktur. Ancak bir iş sektörü olduğunda insanın özellikle kadın bedeninin ve cinselliğinin sömürüsü olduğu bir gerçektir. Porno ise erotizmin de teşhirin de ötesinde insanların cinsellik duygularını aşırı derecede tahrik etmek üzere yani müşteriyi artırmak üzere hazırlanan tam anlamıyla acımasız bir insan sömürüsüdür. Kandırılan binbir cazip tuzakla ele geçirilen genç kız ve erkeklerin, çocukların, körpe bedenleri kullanılarak yapılan porno filmlerin aklı başında insan haklarına saygılı, saygıdeğer insanlarca uyarılma amacıyla kullanılması, dostlarına göstermesi, onların da doğrudan bu acımasız insan sömürüsüne katılmaları anlamına gelmez mi? Çözüm önerileri. 1. İnsanların hızla çoğalması, dünya nüfusunun özellikle geri kalmış yörelerin logaritmik olarak üremesi, sokaklarda doğup büyüyen ve ölen insanların önünün alınmayışı, korkunç gelişmeler gösteren teknoloji çağında büyük bir ayıptır. Gezegenlere gidilmesi ve yaşamın uzatılması için yapılan tüm araştırmaların yerini, insanların gereksiz üremelerini ve bunun sonucu olarak yoksul ve sefil bir yaşama mahkum edilmelerini önlemek için yapılması gereken çalışmalar vardır. Kısacası, insanlık oturup bir karar vermelidir. Her türlü silah ve lüks tüketimi bir yana bırakıp, nüfus kontrolü için gerçekten kolay uygulanabilir bir yöntem bulabilecekler mi? Çok çekici bir konu olan genetik mühendisliğinin bile harikalar yaratmaya başladığı şu dönemde doğum kontrolü hala çok kullanışlı olmayan spirallerle, her gün alınması gereken haplarla veya uygulanması olanaksız ameliyatlarla olmaktadır. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde bu yöntemlerle nüfus planlamasının bir gün sonuç vereceğini beklemek ancak koskoca bir hayaldir. Dikkat edilirse, çağımızda araştırmalara ayrılan büyük paralar hep alım gücü olan konulara gitmektedir. Örneğin ilaç endüstrisi, sık görülen ve alım gücü yüksek olan kitlelerin hastaları için çok para ayırır, yoksul ülkelerin yerel hastalıkları için aynı duyarlılık asla gösterilmez. 2. Özgürlüklerin alabildiğine yaşandığı toplumlarda kadın erkek eşitliği gelişmekte, iki cins arasındaki ilişkilerin doğal karşılanması bir yaşam biçimi olarak benimsenmektedir. Aile içinde seks eğitimi başlamakta, kız erkek karışık eğitim sürecinde kızlarla erkekler birbirleriyle korkmadan, çekinmeden arkadaşlık ve flört etmektedirler. Belli bir olgunluğa erişince seçilen bir partnerle nikahlı veya nikahsız cinsel ilişkiye girilmesi doğal karşılanmaktadır. Gençler gerek hissettiklerinde seksüel partnerlerini değiştirmekte ya da onlarla evlenmektedirler. Artık okullar ve kiliseler birlikte yaşayan genç çiftlere kötü gözle bakmamakta, hatta aileler kız veya erkek flörtü olmayan çocuklarının ruh sağlığından şüphe ederek hekime başvurma gereğini duymaktadırlar. Böylesine özgür ve cinsel sorunlarını çözümlemiş bir toplumda fahişelik kurumunun hala varlığını sürdürmesi büyük çelişkidir. Çağdaş bir erkeğin bu insan sömürüsüne hem gereksinimi olmamalıdır hem de kendisi özgürlük anlayışı nedeniyle müşteri olarak bu mesleğin devamına katkıda bulunmamalıdır. İnsanların geleneklere aşırı bağlı olduğu ülkelerde kadın sömürüsü yalnızca fahişelik mesleğinde değil, tüm yaşamda bütün ağırlığıyla devam etmekte, kadın bir mal ve ikinci sınıf bir varlıktan öteye gidememektedir. Kadını mal gibi gören erkeklerin ülkesinde eğitim düzeyi yükselmeden, insan onuru, hakları ve özgürlüğü bir yaşam biçimi olmadan bu ülkelerden pek çok özellikler gibi fahişelik ve kadın ticaretinin de yok olmayacağı açık ve acı bir gerçektir. Kadın ve erkek eşitliği tam anlamıyla yerleşmeden ve kadınlar toplumsal ve siyasal yaşamda eşit olarak yerini almadan, karar mekanizmalarında eşit haklar sağlanmadan, çağların gerisinden günümüze kadar gelen bu alçaltıcı sömürü düzeninin ortadan kaldırılması olanaksız görünmektedir. 3. Gelişen teknoloji ve iletişim bir canavar gibi insanların özel yaşamına girip onları yönetmekte, kendi isteğini onlara da istetmekte, insanları birer kuklaya çevirmektedir. Porno filmler, özel porno TV kanalları, cinsel tatmin aletleri, seks turizmi, magazin, basın, seks dergileri ve benzeri teknoloji ve iletişim harikalarıyla insanların cinsel güdüleri ve cinsel açlıkları tahrik edilmekte ve müşteriler her sunulanı almaya hazır robotlar haline getirilmektedir. İnsanları esir alan bu canavar kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirildiği bir ortamda yeniden değerlendirmeli ve insan sömürüsü önlenmelidir. 4. Fuhuş sektörü ve fuhuş mafyası insanlar kendilerinden hizmet istediği için vardır. Yani müşteri var olduğu için sunu sektörü de oluşmaktadır. Müşteri bilinçlenip yaptığı işin insan sömürüsü olduğunu kavrar ve alıcı olmaktan uzaklaşırsa fuhuş sektörü kendiliğinden küçülecek ve giderek yok olacaktır. Eğer geri kalmış ülkelerde kolayca kandırılıp Avrupa insan pazarlarına getirilecek kızlar olmazsa, eğer erkekler genel evlerde ve sokaklarda kadın satıcıları tarafından pazarlanan fahişelere gereksinim duymazlarsa, eğer Avrupa'nın entelektüel üst düzey yöneticileri ve iş adamları porno film seyrederek uzak doğuya seks turizmine gitmenin çağdaş insanla çeliştiğini, 12 yaşında pazarlanmış bir Filipinli kızla bir hafta sonu geçirmekle aslında kendi yetişme normlarına ve insanlık anlayışına ters düştüğünü fark edebilirse ve müşteri olmaktan vazgeçerlerse, fuhuş sektörünün kendi kendini feshederek belki bir başka iş koluna transferi gerçekleşebilecektir. 5. Toplumlar ve toplumu oluşturan her bireyin kadın ticareti, zorla fuhuş, çocuk yaşta kız erkek fuhuşu, pornografi gibi onur kırıcı davranışlara tepki göstermesi yine her bireyin insanlık bilincine sahip olmasıyla sağlanabilir. İnsanlık bilinci soyut değil somut bir kavram olarak önümüzdeki yüzyılda insan toplumlarının benliğine girmelidir. Ancak o zaman her türlü insan sömürüsüne, silah üretimine, silah satışına, savaşlara, açlık, salgın, hastalıklar ve insan ticaretine, teknoloji ve iletişimin acımasız yönlendiriciliğine karşı koyulabilir. 6. Kadınlar, kadın kuruluşları, toplumda yapay olarak yaratılan ve sürekli pompalanan kadın imajına, kadının cinsel obje olarak sömürülmesine karşı çıkmalı, kendilerini yeniden değerlendirmelidirler. Zor da olsa tek çıkış noktası budur sanırım. 1980 sonrasında Türkiye'de kadın araştırmaları bibliografyası. Doktor Serpil Çakır. Kadın araştırmaları, çalışmaları, Women Studies, yeni bir disiplin, bilimlerde yeni bir bakış açısı olarak 1970'lerde ortaya çıktı. Türkiye'de ise 1970'lerin sonunda önce üniversite dışında feminist metin çevirileriyle ve kadın sorunlarının tartışıldığı dergi sayfalarıyla gündeme geldi. Daha sonra daha çok kadın akademisyenlerin çalışma alanına girdi. Kadın ve kadına ilişkin konular uzun zaman özel alanın bir parçası olarak düşünüldüğü için araştırmaya değer görülmedi. Oysa kadın sorunları özel bir sorun değil. Cinsiyet kimliği insanın toplumsal varlığını da belirliyor. Cinsiyet kimlikleri toplum tarafından oluşturuluyor. Aynı zamanda toplum cinsiyet kimliklerinin düzenlenmesiyle yapılanıyor. Biyolojik anlamda cinsellik, seks, toplumsal anlamda cinsiyete, gender'a dönüşürken, kadınlık ve erkeklik konumları, rolleri de belirlenmiş oluyor. Kadınlığa ve erkekliğe verilen anlamların kültürel ve toplumsal süreçler sonunda ortaya çıktığı artık bilinmekte. Bu bağlamda kadınların toplum ve kültür tarafından belirlenen bu kadınlık konumunun nasıl belirlenmiş olduğu, bu belirlenmede kadınların ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldıkları önem kazanıyor. İşte kadın araştırmaları, özne olarak önce kadını almış, daha sonra sadece kadını değil, kadınlık ve erkeklik rollerinin oluşumunu incelemeyi de amaçlamıştır. Böylece marjinal bir gettoya sıkışmaktan kurtulan yaklaşımlar, çeşitlenmiş siyaset, tarih, hukuk, ekonomi, sosyoloji, sağlık bilimleri gibi çok disiplinli bir çalışma alanı oluşmuştur. Kadın araştırmaları, disiplinler arası bir çalışma dalı olarak bilimlere farklı ve yeni bir gözle bakılmasını, bilimlerdeki kadına ilişkin ön yargının sorgulanmasını hedef almıştır. Bu bibliyografyada tüm bu sorulara ve sorunlara yanıt aramak için Türk yazın hayatında ve üniversite bağlamında kadına ilişkin çalışmalar bir araya getirilmeye çalışıldı. Bu çalışma olabildiğince geniş kapsamlı olarak düşünüldü. Ulaşılabildiği kadarıyla lisansüstü programlarda sunulan çalışmalarda dahil edildi. Makale, kitap, tez, tebliğ olarak da gruplanan çalışmalar yazar adına göre sıralandı. İleride daha da geliştirilmesi düşünülen bu bibliyografya ile kadın çalışmalarından haberdar edilmek ve bu çalışmaları en azından İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bir araya toplamak amaçlanmıştır. Hiç kuşkusuz bu konuda yaptığınız çalışmaları merkezimize ulaştırmanız bu amacın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Kitabın sonu. 8 Ekim 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25